Gündemi belirliyoruz.
Uykucu arasında bir oylama yapalım. Ben kazanırım. Devlet Bahçeli kazanmaz.
Canlı tanıklarla konuşuyoruz.
Ben 27 yıllık mezunuyum ülkenin. Tarihinde ilk kez iki toma birden sokuldu okula.
Gülüyoruz.
Yerin kulağı var. Benim de kulağım var. O halde ben yer falan gibi.
Tanıklık ediyoruz.
İnan ki gözüm yaşardı. Pazarcılar esnaf temsilcisi arıyor beni. Bir tezgahlık yer ayarlayabiliriz diye bugün. Ben gerekirse o pazar tezgahında limon satacağım bunu yapacağım.
Şaşırıyoruz.
Siz nasıl kampanya yapacaksınız?
CHP ile yan yana.
Türkiye'nin en özgür haber programı Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 26 Temmuz 2017 günlerden çarşamba. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Akşam saatlerinde Türkiye gündeminde trafiğin hızlandığına şahit olduk. Olmaz denilen bir şey oldu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim görevini bıraktı. Bıraktı mı yoksa federasyon tarafından işten mi atıldı? Tam olarak belli değil orası. Nezaketle bir açıklama yapılmış. Karşılıklı olarak oturup konuşmuşlar ve futbol dışı olayların hem Fatih Terim'i hem de federasyonu yıprattığına karar vermişler. Fatih Terim'le yolları ayırmışlar. Sonrasındaki tartışmalar da enteresan. Fatih Terim gibi bir isim Türk futbol tarihinde hemen hemen hep var. Önemli başarıları da var, başarısızlıkları da var. Ama arkasından yapılan yorumlara baktığınızda çok az seveni olduğunu görüyorsunuz. O yorumlardan bir bölümünü paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde ne yapacak sorusu da var. O soruya ilişkin bir takım işaretler de, o işaretleri de paylaşacağız sizle. Ama Beşiktaş'ın eski başkanı şu anda Futbol Federasyonu'nun başında. Ve Futbol Federasyonu Fatih Terim'in yerine Beşiktaş'ın başındaki ismi Şenol Güneş'i düşünüyor diye iddialar da söz konusu. Yani Fikret Orman'ın son dönemde yaşadığı başarıların ardından böyle bir gelişmenin meydana gelmesi, o insicamın bozulmasına yönelik bir girişim olarak mı değerlendirilmeli? Bunu da tartışacağız programımız içinde. Fatih Terim önemli bir başlık. Çünkü Türkiye yaklaşık yarım saattir, 45 dakikadır onu konuşuyor. Ama Türkiye'nin çok daha önemli konuları, başlıkları, tartışmaları var. Cumhuriyet Gazetesi davası devam ediyor. İlk bu hafta işte bütün sanıklar savunmalarını veriyorlar ve iddianame daha önce de söylediğim gibi her satırına ilişkin itirazları dile getiriyorlar iddianamenin. Şu sıralarda Ahmet Şık savunmasını yapıyor. Son derece sert bir savunma. Ona ilişkin başlıkları aktaracağım. Dünden yaşanan enteresanlıklar var, diyaloglar var. Mahkeme heyetiyle sanıklar arasında onlara ilişkin bilgi notları olacak. Ve tabii o sanık sandalyesinde oturan gazetecilerin isyanı. O isyana ilişkin de bilgileri sizlerle paylaşacağım program içinde. Cumhuriyet Gazetesi sadece Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının yargılandığı bir dava değil bu. Bu dava Türkiye'de gazetecilikle ilgili tartışmaların odaklandığı nokta. Bu nedenle de bütün dünya dikkatlerini bu duruşmaya, bu davaya kilitlemiş durumda. O nedenle bu davanın bütün detaylarını programımız içinde bulacaksınız. Büyükada meselesi yüzünden Türkiye ile Almanya arasındaki iplerin gerildiğini birkaç programdır sizlere aktarıyoruz. Hatta bu gerilim nereye doğru gider diye. İçeride de o Büyükada'da gözaltına alınanlarla ilgili yeni bir takım iddialar hükümete yakın medyada yerini buluyor. Mesela tutuklanan Alman vatandaşının üzerinden çıkan bir konsolosluk kağıdının ajan olduğuna ilişkin ispat diye sunulması birkaç gazete tarafından. Buna avukatların itirazları var ve bunun mutat bir uygulama olduğunu söylüyorlar. Büyükada meselesini de unutmayalım dedik. Bugün o avukatlarla bir konuşalım bakalım. Soruşturmada son durum nedir? İddialar nedir? Gelinen nokta nedir diye. Ama tabii onun dışında baktığınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı birkaç konuşmada Büyükada'daki o toplantıyı bir ajanlık faaliyeti, bir provokatif faaliyet olarak nitelendirdi. Onu da değerlendireceğiz hukukçularla. Türkiye'de hukuka karşı bir tartışma, hukukla ilgili ciddi bir tartışma var. Uluslararası alanda Türkiye'de hukukun üstünlüğü konusunda tereddütlerin oluştuğunu ve bunun net bir şekilde dile getirdiğini biliyoruz. İşte dün bir istişare toplantısı yapıldı Türkiye ile Avrupa Birliği arasında. Burada da yetkililer bunu dile getirdiler. Hem Ömer Çelik hem Mevlüt Çavuşoğlu bu itirazları reddettiler ama algı böyle. Peki Türkiye'de hukuk tartışılırken yapılan uygulamalar o tartışmalara menfi mi müspet mi etki yapıyor? Mesela Yargıçlar Sendikası'nın başkanı görevine devam ederken eski bir hakim Gaziantep'e atanmıştı. Yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye'deki hukuk sisteminin çarpıklıklarını anlatmıştı aslında son yayınlarda ve yazdığı yazılarda. Aynı zamanda iddianamelerin içlerinin ne kadar boş olduğuna ilişkin eleştirilerini dile getirmişti. Sen misin bunu yapan? O işte Yargıçlar Sendikası'nın başkanı İstanbul'dan alındı. Ailesi, çoluğu, çocuğu ve hiç görülmemiş bir uygulamayla Gaziantep'e gönderildi. İşte o isim Mustafa Kara da emekliliğini istedi. Yani bu düzen değişikliğine katlanamadı. Mustafa Karadağ'la konuşacağız. Keşke konuşmasaydım diyorum diye. HDP'li milletvekilleri her hafta bir ilde bir eylem yapıyorlar. Adalet nöbeti adını verdiler buna. Diyarbakır'dan başladılar. Önce grup toplantısı yaptılar. Ardından da 7 gün 24 saat bu eylemi devam ettireceklerini söylediler. Dün eyleme ilişkin izlenimlerini almıştık Sputnik Diyarbakır temsilcisinden ve Sertaş'tan. Bugünse gecenin nasıl geçtiğini soracağız. O eyleme katılan milletvekili Garo Paylan konuğumuz olacak. Yine gündemi hareketlendiren hükümete yakın bir gazetenin Türkiye Gazetesi'nin manşeti oldu. Darbeyi ulusalcılar yapabilir, yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir diye bir manşetle çıktı. Şimdi bu tabii bir takım başka açıklamaları da gündeme getirdi. Fethullah Gülen de darbeyi ulusalcılar yapmış olabilir demişti 15 Temmuz'da. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlere son derece sert tepki göstermiş, densiz demişti Fethullah Gülen için. İşte tam bu tartışmaların ortasında gelen bu manşette tartışma konusu olduğu üzerine çok konuşuldu. Biz de bu manşeti atan isimle gazeteci Nuri Eyliboğlu'la nereden aldı bu bilgiyi, nasıl bir bilgi, ne kadar güvenilir bunları konuşalım istedik program içinde. Türkiye-İsrail de gündemimizde olacak. Bu programda ilişkileri Türkiye'den yapılan açıklamalara, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara Netanyahu'nun ofisinden son derece sert bir açıklama geldi. Ve buna karşı da Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir toplantıda yine İsrail ile ilgili Mescid-i Aksa ile ilgili görüşlerini tekrarladı. İsrail Cumhurbaşkanı'nı aradığını hatırlattı. Ondan ne istediğini söyledi ve barış için ibadet mekanının Müslümanlara açık tutulması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye tarafındaki tartışmaları sizlere bilgi olarak aktaracağım. İsrail tarafında bu mesele nasıl algılanıyor, nasıl tartışılıyor? Bunu da İsrail'den canlı yayınla aktaracağız, konuşacağız canlı bağlantıyla. Bunun dışında bir takım haberlerimiz de olacak elbette. Yani bugüne ilişkin en önemli tartışmalardan birisi müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesi. Bu normaldir diyenler de var. Bunun Türkiye'de laikliği ortadan kaldıracağını iddia edenler de yeni bir bölünmenin nedeni olabileceğini söyleyenler de. Bu bilgileri sizlere aktaracağım program içinde. Bir de acayip bir kavga var Davutoğlu'yla. Hükümet yanlısı medya arasında önce Bahçeli'nin bir Tuğrul Türkeş'le yanıtında Davutoğlu'nun referans göstermesi, Davutoğlu'nun ona sert bir yanıt vermesi, ardından hükümete yakın medyanın Bahçeli'nin yanında saf tutmasıyla başladı. Burada da enteresan, dikkat çekici, bir insanın nereden nereye geldiğini gösteren bir takım bilgileri sizinle paylaşacağım program içinde. Gazeteciler dün ne söylüyordu, bugün ne söylüyor? Dün neyi eleştiriyordu, bugün neyi eleştiriyor? Konjonktür değişince insanlar nasıl değişiyor? Vay be diyebileceğiniz bilgiler olacak bu paylaşımlar içinde. Şimdi frekanslarınızı hatırlatalım. İstanbul ve Bursa'da 106.4'teyiz. Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girdiğinizde de YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi hatırlatalım ve programımıza başlayalım.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nde ifadeler, savunmalar verilmeye devam ediyor. Ve o savunma veren isimlerden birisi, şu anda devam eden isimlerden birisi Ahmet Şık. Ahmet Şık aslında mizaç olarak da sert açıklamalar yapan bir isim. Ve bugün itibariyle mahkeme karşısında ifadesinde diğer ifadelere göre daha sert bir üslup kullandığını söyleyebiliriz Ahmet Şık'ın. Ahmet Şık ifadesinde 15 Temmuz'da ortaya çıkması istenen bir tablonun oluştuğunu söylüyor öncelikle. Aslında bunun bir junta yönetimi olduğunu aktarıyor. AK Parti hükümetiyle Gülen cemaatinin birlikte hareket ettiklerini tekrar hatırlatıyor savunmasında ve bunların unutturulmak istendiğini, Türkiye'de muhalif gazetecilik yapılması durumunda eğer troller tarafından dikkat çekmezse bu gazeteciliğin yapılabileceğini, dikkat çekerse de hayatın cezaevinde devam edeceğini söylüyor Ahmet Şık. Kritik bir isim, önemli bir isim. Cemaatle ilgili yazdığı kitap daha yayınlanmadan önce cezaevine konulan bir isim. Cemaati en sert eleştiren isimlerden birisi ve Ahmet Şık bugün hakim karşısında FETÖ'cü olmakla suçlanıyor ve bu suçlamalara tek tek yanıt veriyor AK Parti iktidarını ve Gülen cemaatini eleştirerek. Birkaç başlık aktaralım. Devletin sahibinin kim olacağına ilişkin kavgaya tutuştular diyor cemaatle hükümet. Bu kavga darbe girişimine kadar uzandı. Hakikati dile getirenlerin seslerin kısılmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz. O halde temel haklar askıya alındı. Erdoğan bu darbe Allah'ın bize bir lütfudur dedi. Ağzından kaçırdı. Şimdi bu lütfu yaşıyoruz biz de Ahmet Şık. Nuriye ve Semih kardeşime dahi yanıt hapisle oldu. Yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. HDP eş genel başkanları esir edildi. On binlerce insan darbecilik, FETÖ'cülükle suçlandı, gözaltına alındı. 50 binden fazlası tutuklandı. İşkenceden geçirilenler oldu. KHK'larla liyakatın değil biatın esas alındığı AKP kadroları oluşturma yoluna gidildi. Kamuda bu süreç böyle devam etti diye savunmasını yapıyor. Bunun üzerine mahkeme başkanı bu savunma üzerine savunmaya bağlı kal Ahmet Şık, köşe yazısı yazmanı istemiyoruz deyince Ahmet Şık da savunmanın tamamını dinlerseniz anlayacaksınız diye cevap veriyor ve mahkeme başkanı buna müdahale, ondan sonra müdahale etmiyor Şık'ın savunmasına. Enteresan benzetmeleri de var. Erdoğan uykusunda konuşsa canlı yayın yapmak zorunda olan televizyon kanallarında iktidar komiseri olmadan siyasal program yapmak yasak. 15 Temmuz'da darbe engellendi ama junta iktidar oldu. Medyanın tamamını iktidar borazanı haline çevirenler korkacağımızı, susacağımızı sanıyor. Anlatmaya devam edeceğiz diyor Ahmet Şık. Bekir Bozdağ suçluyor. Bekir Bozdağ yargının Gülen cemaatine teslim edilmesinin baş sorumlularından birisidir. Biz FETÖ sebebiyle hapsedilmişken Bekir Bozdağ geçen haftaya kadar Adalet Bakanı'ydı. Kendi yaptığı atamaların ihraçlarını yönetiyor diyor. Hala devam ediyor Ahmet Şık'ın savunması. Ama ondan önce savunma yapanlar da dikkat çekici noktaları dile getirdiler heyet karşısında. Şimdi Bülent Utku Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarından birisi ve o savunmasını yaparken enteresan bir bilgi ortaya çıktı. Bülent Utku diyor ki biz diyor Gülen'in açtığı birçok davayla ilgilendik. Gülen'in Cumhuriyet yazarlarına karşı açtığı davalardan da örnek vererek bu sözlerini devam ettiriyor Utku. 8 Nisan 2014'te İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Gülen'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan yazarımız Mine Kırıkkanat'ın avukatı olduğunu hatırlatıyor ve o duruşmada Gülen'in duruşmaya çağrılmasını talep ettiğini ancak talebin reddedildiğini söylüyor. Daha enteresan bölüm burada. Kırık Kanat hakkında 23 Temmuz 2013 tarihli Dünya Yalan Narkoz Şirketten başlıklı yazı nedeniyle Gülen'e hakaretten iddianame düzenleyen savcının da mevcut duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı olduğunu aktarıyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının, gazetecilerin, yöneticilerin yargılandığı davada, onların FETÖ'cülükle suçlandığı davada, geçmişte Fethullah Gülen'in açtığı davaları için, davalar için iddianame hazırlayan savcının kürsüde olduğunu söylüyor. Bunun üzerine devam ediyor ve savcının bir savunması var, onu da aktarayım. Utku'nun suçlaması üzerine kendisini savunuyor savcı Bölükbaşı. Suçlamalar bir kenara bırakılarak tensip işlemleri mahkeme heyeti tartışma konusu olarak gündeme getirildi diyor. Esasa ilişkin bir savunma görmedim diyor. 3 gündür aslında iddianamedeki her iddia tek tek çürütülürken bunların esasa ilişkin olmadığını söylüyor savcı. Sizinle daha önceden tanışıyoruz diyor Bülent Utku'ya. Basın suçları soruşturma bürosunda görev yaptığım süre içinde birçok görev yaptım. Takipsizlik ve iddianame düzenlemişimdir. Takipsizlikleri inkar edemezsiniz. Buna yanıt vermek durumundayım. Bir kararı çıkarıp delil olarak sunduğunuzu söylüyorsunuz. Her savcı gibi bizler de görevimize objektif, bağımsız ilkelere uygun yasal mevzuat içinde karar verdiğimizi düşünüyorum diyor. Türkçesi de biraz bozuk ama savcı şunu demeye getiriyor. Ben diyor geçmişte görev yaptım. Evet, Gülen'in hakaret davalarına da iddianame hazırlamışımdır ama bir bölümüne de takipsizlik verdim diyor. O dönemde Gülen'le Cumhuriyet Gazetesi'nin nasıl aslında saç saça baş başa kavga ettiğinin de göstergesi. O dönem geçmiş, bu dönemde şimdi Cumhuriyetçiler Gülen'i desteklemekle, FETÖ'cü yapılanmaya destek vermekle suçluyorlar Cumhuriyet Gazetesi yazarlarını, çalışanlarını, aslında Cumhuriyet Gazetesi'ni kurumsal olarak. Hakan Kara aynı davada yargılanan isimlerden birisi. Onun bir cümlesini aktarayım. O da dün vermişti ifadesini. FETÖ'yle bir tek fotoğrafım yok diyor. Pensilvanya'ya gitmedim. Hüseyin Gülerci gibi FETÖ'den maaş almadım. Ne benim ne ailemin boğazımdan tek kuruş haram para geçmedi. Şimdi FETÖ'cü Hüseyin Gülerci tanık. Bense burada sanık olarak bulunuyorum diyor Hakan Kara. Bunu kaldıramadığını söylüyor. Biliyorsunuz Gülerci bu dosyada tanık sıfatıyla ifade verdi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'yü nasıl desteklediğini aktardı. Eski bir FETÖ'cü olarak. Bunun dışında Hakan Kara'nın verdiği enteresan bilgiler de var. HTS kayıtları da baylokçularla yaptığı konuşmaların delil olarak ortaya konulduğunu ama o tarihlerde daha baylon icat edilmediğini aktarıyor Hakan Kara. Bu nasıl bir iddianamedir anlayamadım diyor. Baylok icat edilmeden önce sonradan baylok kullanmış isimlerle benim bağlantı kurmam delil olarak nasıl gösterilir diyor. Belki de en dikkat çekici ifadelerden birisi de Güray Öz'e aitti. Ombudsman, Cumhuriyet Gazetesi'nin ombudsmanı. O da ona aslında çok da soru sorulmuş anladığımız kadarıyla mahkeme tarafından. Hem o sorulara cevap vermiş hem de iddianamede hakkındaki iddialara. Mesela çok sık rastladığımız bir tablo, yine Çankaya'da bir pideciyle pide siparişi vermiş. O pidecinin FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkınca Güray Öz'ü de FETÖ ile bağlantılı olarak ortaya koymuş iddianame. Pideciden sipariş verdim, ortaya çıkan tablo bu diyor. Bunu nasıl bilebilirdim diye o da soruyor tabii. Diğerlerinde biliyorsunuz ETS tura verilen bir rezervasyon, tatil rezervasyonunun ortaya çıkardığı sonuç ya da parkeci ile ilişki, bütün bunlar FETÖ ile bağlantı olarak ortaya konulmuştu iddianamede. Savcının söylediğini belki bir daha hatırlatmak lazım. Buralarda bütün bunlar çürütülüyor ve ortaya konuyor. Savcı esasa ilişkin bir savunma göremedim ben burada diyor. Savcıların bir yayın politikası değişikliğinden söz etmeleri, bu davanın konusunun yazı, haber, makale, kısaca gazetecilik olduğunun somut örneği diyerek gazeteciliğin yargılandığını aktarıyor Güray Öz. Kendisine gelen şikayetlerde, ombudsman olduğu için okuyuculardan Gülen cemaatine yakın haberler nedeniyle şikayet gelip gelmediğini öğrenmek istiyor heyet. Buna yanıt verirken de bu tip şikayetler okuyucular tarafından gelir. Fethullah Gülen'le gelip gelmediğini hatırlamıyorum ama bütün şikayetler pazartesi günü yayın kurulunda değerlendirildi diyor. Bu davada asıl sorulması gereken soru, kardeşim bizim bildiğimiz Cumhuriyet FETÖ'cü oldu mu? Sahir terör örgütlerini destekledi mi? Okur ne diyor? Arkadaş sen son zamanlarda niye şunu destekler yayın yaptın diyor mu diye bu soru soruluyor. Özde okurların mektuplarının kendisine yolladığını söylüyor. Okurlar yazarlarla aynı fikirde olmayabilir. Eğer öyle olsaydı bir yazarı kopyalayıp bir tek yazarla devam ederdik. Türkiye'de siyasi tansiyonun yükseldiği zamanlarda Cumhuriyet'in tirajı artar. Kılı 40 yarar Cumhuriyet okuru sıradan bir okur kitlesi değildir. Pazartesi günleri gazetede eleştiri fırtınası eserdi diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'cü olduğuna veya diğer terör örgütlerine yardım ettiği iddiasına kimse inanmaz diyor. Bence savcı kendisi de inanmıyor. İnansa delil peşine düşer, manşetlerden delil olur mu diyor. Güray Öz yaptığı savunmada sorulan sorulara da verdiği yanıtlarda. Dediğim gibi bugün öğlen başladı Cumhuriyet davasında 3. gün ve akşama kadar devam edecek. Perşembe günü de savunmaların alınmasına devam edilecek ve Cuma günü bir karar verilmesi bekleniyor. Bütün Cumhuriyet çalışanları, yöneticileri, gazeteciler hepsi aslında bir tahliye kararı bekliyorlar. Bu tahliye kararı beklentisiyle aslında savunmalar yapılıyor ve hukuk çerçevesinde de tartışmaların Cumhuriyet Gazetesi üzerinden devam ettiğini görebiliyoruz. Onun kadar gündemde değil, Cumhuriyet Gazetesi kadar gündemde değil ama Büyükada meselesi de konuşuluyor. Çünkü Büyükada'da insan hakları aktivistleri gözaltına alındılar 10 kişiyi. Sonra 6'sı direkt tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ardından onlara ilişkin itiraz değerlendirildi. Onlar da tutuklandılar ve cezaevine konuldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili Almanya krizi çerçevesinde konuşurken ajanlara göz açtırtmayacağız, tepelerine bineceğiz diyor ve bir ajan faaliyeti olduğunu aktarıyor. Bir provokasyon hazırlığından bahsediyor. Türkiye'nin parçalanmış bölümlerle gösterildiğini söylüyor. Ve bu arada hükümete yakın medyada da bir takım haberler var. O haberlerde Alman vatandaşının, orada yakalanan Alman vatandaşının üzerinden çıkan bir belgenin öne çıkarıldığını görüyoruz. O belge Alman konsolosluğuna ait bir belge. O belgede eğer başına bir şey gelirse gittiği ülkede yakınlarına haber verilmesi için bir enformatif bir belge olduğunu savunuyor avukatlar. Çünkü bu işte ajan işte delili diye hükümete yakın medyada yer alınca avukatlar bir açıklama yaptılar ve o açıklamada bunun sıradan bir belge olduğunu söylediler. Alman vatandaşı olarak yurt dışına seyahat ettiğinde, diğer ülkelere gittiğinde de konsolosluk tarafından verilen bu belgenin doldurulduğunu ve buna da internetten ulaşmanın mümkün olduğunu söylediler. Şimdi ortak bir açıklama yapmışlardı. Hem bu açıklamanın detaylarını konuşalım istiyoruz, hem soruşturmada bir gelişme var mı bunu sormak isteriz. Avukatlardan Murat Deha Boduroğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler.
Teşekkürler. Şimdi bir belgeden bahsedildi. Dün siz de buna karşılık bir açıklama yaptınız. Mutat bir belge diye. Nedir bu belge meselesi? İşte ajan olduğunun kanıtı diye verildi hükümete yakın medyada.
Yani şimdi çok tabii manipüle edilmiş bir haberle karşı karşıyayız. Çünkü Almanya'da neredeyse 80 milyon galiba, değil mi? Almanya'nın nüfusu.
Evet, herhalde ben de öyle
hatırlamıyorum ama bütün bu Almanya'da yaşayan vatandaşlara Almanya'da sağlanan bir hizmet bu. Belgeden bahsedilen belge böyle bir belge. Elefant ismiyle kısaltılan bir doküman bu. Burada aslında Alman vatandaşları herhangi bir seyahate çıktıklarında, ki Almanlar malum çok seyahat ederler. Türkiye'ye gelen Alman turist sayısından biliyoruz. Dünyanın her yerine giderler. Nepal'e, Japonya'ya vesaire. Şimdi o ülkelerde kimi yerde deprem olur, kimi yerde doğal bir afet olur, kimi yerde de işte beklenmedik başka bir hal meydana gelebilir. Dolayısıyla kendilerini yani risk içeren yerlere de gitseler ya da işte beklenmedik depremlerin olduğu İtalya'ya da gitseler, kendilerini korumak amacıyla veya işte aileleri haberdar olsun başlarına bir şey gelirse beklenmedik bir hal karşısında diye, bu sistemden faydalanıp buraya kendileri hem de gönüllü olarak, yani kendi istekleriyle, böyle bir zorunluluk da yok, başvurabiliyorlar. Bu da Almanya'da konsolosluk kanunu madde 6'ya dayanıyor. Biz de bu basın açıklamasında, yani buna dair verdiğimiz basın açıklamasında eklerinde bu sistemin internet çıktılarını sunduk. Herkese açık bu sistem. Yani öyle gizli kapaklı bir şey değil. Peter Steutner de her Alman vatandaşı gibi Türkiye'ye gelirken, Türkiye'de de sonuçta deprem de oluyor, başka olaylar da olabiliyor malumunuz. Yani orada burada bomba da patlayabiliyor ya da işte trafikte bir şey olabiliyor. Yani dünyanın her yerinde olabilir bunlar. Dolayısıyla o çerçeveden, yani sadece Türkiye'ye özel bir şey değil, o çerçeveden yaklaşarak bu formu doldurmuş. Oraya e-mailine giriyor Alman vatandaşları. Bir tane işte o anda bir şifre uyduruyorlar. Bu sistemde onlara, bu sistem tabii Dışişleri Bakanlığı'na bağlı sonuçta Almanların. Bu sistemde onlara yanıt veriyor e-maille. Dolayısıyla oraya kendilerini login, yani kayıt etmiş oluyorlar. 14 günde biz de bunu aktualize etmeleri rica ediliyor kendilerinden.
Evet.
Yani sistem böyle bir mesaj oluyor ki.
Ve herkes hani mi yapabiliyor bunu? Herkes yapabiliyor. Efendim? Herkes yapabiliyor.
Herkes,
bütün Almanya'da yaşayan Alman vatandaşı için yapılabiliyor.
Dolayısıyla mesela...
Peki nasıl bir ajan olduğuna dair delil olarak kabul edilmiş hükümete yakın medyada?
Çünkü yayınlar çok taraflı, belli bir siyasi dürtüyle yapılıyor belli ki. Hukuki değil öne sürülen argümanlar. Artı savcılıktaki sorguya, ki biz avukatları olarak katılmıştık Peter'ın ve Ali Garabi'nin ve diğer masum olduğunu düşündüğümüz insan hakları aktivistlerinin de, özellikle Peter'ın sorgusunda sorulan sorulara verdiği cevaplar da gazete tarafından manipüle edilmiş. Yani orada da bir manipülasyon var. Yani onun detaylarına sonra gireceğiz tabii suç duyurularında. Dolayısıyla bir de yani sonuçta çok önemli bir başka bir mesele var. Biz avukatlar olarak, yani yargının birer parçasıyız değil mi biz de? Yani
olması lazım, evet.
İşte,
olması lazım.
Savcı ve avukatlar olarak hani üçüncü ayağıyız orada diyelim. Evet. Ya da aktörüyüz. Biz dosyaya girip kontrol edemiyoruz dosyayı. Yani dosyadan belge alamıyoruz. Dosyada kısıtlı kararı var gözaltıların
yani
başından.
Yani siz dosyada ne olduğunu bilmiyorsunuz.
Bilmiyoruz. Sadece bize sorulan sorularda, işte polis sorgusunda veya savcılıktaki işte soru bölümündeki sorulardan anlamaya çalışıyoruz.
Çıkartmaya çalışıyoruz.
Onun dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kısıtlı kararına rağmen ben gidip mahkemeye sorduğumda savcılığın işte tutukluluğa itiraz kararıyla ilgili dilekçeyi görebilir miyim dediğimde bana gösterilmiyor mahkeme kaleminde ya da işte savcılıkta gösterilmiyor dosya içeriğindeki bilgiler ve belgeler. Ben bunu sormamdan 5 dakika sonra birdenbire belli gazetelerde bu içeriklerle ilgili yayınlar görüyoruz. Şimdi Star'ın ya da diğer gazetelerin bastığı, işte Güneş, Akşam, şimdi tam hatırlamıyorum hangileriydi, Sabah da olabilir, oralarda mevcut olan belgeler bu kısıtlı kararını kapsayan belgeler. Bunlar nasıl basın kuruluşlarına ulaşıyor?
Büyük bir gazetecilik başarısı olabilir mi?
Efendim?
Büyük bir gazetecilik başarısı olabilir mi diyorum.
Yani şimdi bunu hani...
Şimdi biz bu senaryoyu aslında geçmiş...
Bu kadar üst üste büyük gazete başarısı olabileceğini tahmin etmiyorum.
Biz bu senaryoyu geçmişte aslında bu Balyoz ve Ergenekon yargılamalarında görmüştük. Orada da kısıtlılık kararları hep vardı ve hep oradan belgelerde belli gazetelerde yayınlanıyordu. Oralardan haber alıyorduk. Hatta tutuklama kararlarını bile biz gazetelerin internet sitelerinden öğreniyorduk avukatlardan önce. Şimdi peki...
İzninizle bir şey söyleyeceğim. Ben bize bir gazeteci bir şey sorduğunda o belgeleri vermiyoruz. Çünkü diyoruz ki kısıtlılık kararı var. Hani bizde mevcut diyelim imza karşına aldığımız ve kimseyle paylaşamıyoruz bunları. Çünkü ağır cezada yargılanırız yaparsak böyle bir işlemi. Oysa bu gazetecilerin falan hiçbirisi ya da işte neyse. Çok kısa izninizle bir şey daha diyeceğim.
Buyurun.
Bu yapılan haberlere bakıldığında, Elefant'la ilgili yapılan haberlere bakıldığında, eğer Peter Steutner Alman ajanıysa, öyle isimlendirilmiş ya haberin başlığında,
evet,
işte kaos antrenörü Peter, evet, diye, o zaman 80 milyon Alman vatandaşı da Alman ajanı haline gelebilir. Çünkü
yani yurt dışına çıkan evet, herkes o belgeyi imzaladıysa ajan muamelesi görebilir.
Aynen.
Görüntü öyle, evet, herhalde. Peki
bir son bir şey daha, izninizi çok affedersiniz, söyledim ama bir tane daha yalan gerçeğe aykırı açıklama var haberde ya da işte duyuru şey var. Sözüm ona, Peter'ın telefonundan Peter'ı izliyormuş konsolosluk. Böyle, evet, bir şey imkan yok. Çünkü ne ifadesinde böyle bir şey var ne de sistemde öyle bir mevzu, bahis, durum söz konusu. Dolayısıyla bu da tamamen gazete haberindeki uydurma diyebiliriz.
Peki bir Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı, benim dikkatimi çekti, bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Türkiye'yi parçalara bölmüşler diye bir değerlendirme yaptığı bir konuşmasında. Böyle bir iddia var mı yani? Hep bu harita meselesi gündeme geliyor ama o haritanın hikayesini biz bu programda konuştuk. Onun dışında bir şey var mı acaba?
Sağlık bu mevzulara girildi ama çok az girildi. Bir kere yapılan açıklamalarda veya işte en üst siyasi mertebelerden yapılan açıklamalara da, yani o açıklamaların şiddetine ya da onların yoğunluğuna eşlik edebilecek bir yoğunlukta gelmedi sorular. Artı mevcut olan harita, örneğin Ali Garabi'nin flash belleğinden çıkan ya da işte yine bizce hukuka aykırı olarak el konulan, kopyalar alınmadan el konulan materyallerin arasından çıkan bir harita, linguistik bir harita. Bu bir coğrafi, siyasi harita bile değil. Çünkü Ali linguistik, yani dil bilimine meraklı, kendisi İran kökenli. Orada Almanya'da bir kolejde öğretmenlere ders verirken işte İran kökenli dillerle Arap kökenli dillerin ya da Arapça temelli dillerin nerelerde kesiştiği, hangi bölgelerde yoğunlaştığını anlatan bir harita. Orada harita çok daha büyük. İşte soruşturma dosyasına niyeyse sadece bir kısmı, Türkiye'nin yoğun olarak olduğu bir kısım girmiş ve iddia edilen şey de şu: işte kendisi sözüm ona o haritada Türkiye'yi Kürdistan Türkiye diye bölmüş vesaire. Hiç alakası yok, çünkü siyasi bir harita değil bu. Linguistik dil bilimi haritası.
Peki kendinizi
diğer haritaysa,
evet buyurun.
Diğer haritaysa Özlem Hanım'a,
evet işte, onun hikayesini biliyoruz.
Atfedilen harita. Orada stres azaltma çalışmaları yapıyorlar. İnsan hakları aktivistleri, evet, ya da işte insan hakları alanında çalışan insanlar ikinci travma denilen bir şey yaşıyorlar. Siz şimdi doktorlar da yaşar bunu ya da hukukçular, polisler de yaşarlar. Birisi çok ciddi bir şiddete uğrarsa, dolayısıyla insan hakları ihlalleri de hani şiddet içerikli şeylerdir malum, işkence, eziyet olabiliyor. Dünyanın her yerinde mahkeme kararları da var bu konuda, kesinleşmiş, uydurulmuyor. Bu bir vaka. Dolayısıyla öyle bir kişi bu zarara uğrarsa, onun zararı bunu anlattığı kişiye geçiyor. Dolayısıyla insan hakları alanında çalışan bir işte diyelim hukukçu, bir doktor ya da işte büro görevlisi, o örgütlerden birinin ofisinde çalışan birisi de olabilir. Bunları duyduğunda o travmayı o da yaşıyor, kabus olarak görüyor, etkisinde kalıyor, o insana üzülüyor, yaralarını görüyor vesaire. Şimdi bunları azaltmak için stres azaltım yöntemleri konusunda uzman olan Peter Stoltner, ki Filistin'de, Mozambik'te, Angola'da da bu çalışmaları yapmış, Ali Garabi tarafından davet ediliyor bu toplantıya eşlik etmesi üzerine. Türkiye'de de bu alanlarda çalışıp çok stres altına girmiş olan insanlar, birazcık belki stresimizi azaltırız diye, bu gayet herkese açık, gizlilik de içermeyen, kamuya da yani işte hani sonuçta gayet aleni toplantıya katılarak bu amaçla geliyorlar. Orada da Peter diyor ki şu anda işte stres azaltım yöntemi konusunda çalışalım. Aklınıza yaşadığınız ülkeyle ilgili, dolayısıyla Türkiye'yle ilgili o anda son dönemde neler geliyorsa bunları işte çizin ya da bu konuda bir ıslık çalın, bir melodi besteleyin ya da işte bir şey yapın diyor. Özlem de çok da böyle eciş bücüş bir çizimle, hani haritaya da çok benzemeyen, biraz benzetilebilecek işte harita yapıp oraya işte batıda orman yangınlarını koyuyor. Kuzeyde, Karadeniz'de HES büyük bir problem. Ben geçenler yaylılara gittim, gördüm orada. Meslektaşlarım var, davaları
Suriye, Suriye krizini koyuyor. Büyük binaları
yani
koyuyor herhalde.
İşte hani öyle orada patlamaları koyuyor. İşte sonuçta biliyoruz, çatışmalar yok mu? Yani bunu kimden saklayacağız? Var orada burada çatışmalar bir sürü yerde. Türkiye coğrafya sınırlarında da oluyor ne yazık ki. Her türlü şiddete karşı da olsak. Evet. Bu bir realite. Dolayısıyla onları koyuyor oraya orada. Ama bir sürü şey koyuyor. Yani dolayısıyla o harita denilen, İşte sözüm ona ülkeyi bölmeye yönelik harita falan denilen, aslında ya 12 yaşındaki bir çocuğun ya da 8 yaşındaki bir çocuğun çizim standartlarında yaptığı bir öyle bir stres azaltım çalışması, başka bir şey değil.
Evet. Peki bu, yani bu kendinizi izah etme güçlüğü mü çekiyorsunuz, yoksa bu davaya nasıl bakıyorsunuz? Önümüzdeki süreçte hukuki olarak yapılacak bir şey var mı?
Yani biz elimizden geldiğince hukuki olarak, müdafiler olarak bütün adımları atıyoruz. Süresinde itiraz dilekçelerini sunuyoruz. Onların cevaplarını bekliyoruz. Onlara karşı diğer kanuni yollara gideceğiz. Dolayısıyla hukuki çerçeveden çıkmadan, bu dava her ne kadar bizce hukuki değil, siyasi bir dava da olsa, öyle görüyoruz bunu. Hani ben sadece tek başıma değil, bunu diğer meslektaş arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Hiçbirisi itiraz etmeyecektir buna, diğer saygıdeğer meslektaşlarım. Çünkü onlarla konuştuk bunu daha başından beri. Bu siyasi bir dava. Ama biz hukuki çerçeve içinde kalarak, çünkü bu sorumluluğa sahibiz, baroya kayıtlı avukatlarız, yargının bir parçasıyız, her türlü girişimde bulunacağız. Dolayısıyla bu haberlere karşı da suç duyuruları, tekzipler vesaire girişimlerine sürdüreceğiz. Dava boyutunda davayı takip edeceğiz. İnsan hakları aktivisti şahsen kısmen de bazılarını tanıdığımız yıllardan beri ya da tanımadığımız, bunlar kıymetli sorumluluklar üstlenip bunları yapan insanlar. Onları ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Dolayısıyla takip edeceğiz, anlamda diyorsun. Ne gerekiyorsa yapacağız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Murat Deha Burduroğlu. İnsan hakları aktivistlerinin avukatlarından birisi. Son dönemde özellikle hükümete yakın medyada bu aktivistlerle ilgili işte ajanın belgesi, işte kanıtı, işte şu, işte bu falan diye haberler çıkıyor. O haberlerle ilgili bir açıklama yapmışlardı. O açıklama çerçevesinde bağlandı. Suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyor. Ortaya konan belgenin de aslında kastedildiği gibi bir belge olmadığını, bütün Alman vatandaşlarının açık olduğunu, eğer onu bir ajanlık açısından delil kabul ederseniz yurt dışına çıkıp bu belgeyi dolduran bütün Alman vatandaşlarının ajan muamelesi görmesi gerektiğini aktardı. Yani hukuk tartışıyoruz ama işin siyasi boyutuyla birlikte, Cumhuriyet Gazetesi'nde öyle olmadı mı? Şimdi yorumlar var. İşte Ahmetçik savunma yapıyor. O savunma öyle bir savunma ki buradan başka bir dava çıkar diye. Gerçekten sözünü sakınmıyor. Daha önce de sakınmamıştı. Ve Gülen hareketinin hedefinde olmuştu. FETÖ'nün hedefindeki en önemli gazetecilerden birisiydi. Bugün de hükümete karşı sözünü sakınmadan o savunmasını yapıyor. Bakalım sonuçları ne olacak? Burada aktivistlerle ilgili bir dava var. Belgelere avukatlar ulaşamıyor ama o belgelerle ilgili bilgileri gazetelerden okuma imkanı oluyor. Değişik bir durum var ama hukukla ilgili değişik bir durum var. İşte bu değişik durumu dile getirmek de pek kolay değil. Hukukçusunuz, hakimsiniz, bir meslek örgütünün de başına seçilmişsiniz. İşiniz ne? Yapacağınız iş Türkiye'deki bu hukuki tartışmalara kendi mesleki örgütünüz çerçevesinde, alınan ortak kararlar çerçevesinde tepkinizi dile getirmek. Tepkinizi ortaya koymak. Türkiye'deki hukuki düzen bütün dünyada tartışılıyor ama Türkiye'de pek tartışılsın istenmiyor. Yargıçlar Sendikası da bu çerçevede değerlendirilebilir. Bir sendika, cemaatle de zamanında mücadele etmiş bir sendika. Ama bugün ortaya çıkan davalarla ilgili de şikayetleri vardı. Açılan davalar, gözaltı kararları, olağanüstü hal kararı, meslekten men etmeler ya da mesleğe alış biçimleri, avukatların işte hakimliğe geçişlerinde bütün bunlara ilişkin itirazları vardı. Bu itirazları da sözcü olarak, doğal olarak başkanı dile getiriyordu. Mustafa Karadağ. Mustafa Karadağ Ankara'da görev yapıyordu. O birliğin merkezi de Ankara'da ve çok öne çıkmaya başlayınca eleştirileriyle, hatta kendisiyle program içinde de konuşmuştuk. Kendisi Ankara'dan Şanlıurfa'ya gönderiliverdi bir gün. Bu bir sürgün kararı olarak değerlendirildi kendi çerçevesinde ve ardından da bugün aldığımız habere göre mesleğe veda etmiş Mustafa Karadağ. Çünkü Ankara'yı bırakmak istememiş. Şimdi Mustafa Karadağ telefon attığımızda, hoş geldiniz Mustafa Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Hayırlı olsun diyelim. Emeklilik kararı almışsınız.
Teşekkür ediyorum. Ama şöyle söyleyelim. Ankara'yı bırakmak istememiş kısmı değil.
Peki nedir? Onu söyleyelim. Ankara'dan yani şöyle bir şey. Ben programa başlarken de biz dinleyenlere aktardım. İnsanların çoluğu var, çocuğu var, meslekte bir kariyeri var. Onun üzerine bir haksızlığa uğradığını düşündüğünüzü de aktararak bunu söylemiş olayım.
Şöyle artık yani Ankara'dan ayrılmak istememişler mi ziyade öyle bir şey yok çünkü. Mesleği yapma koşullarının yok olması nedeniyle
bıraktınız.
Ben meslekten ayrıldım, emekli oldum. Yoksa yani yerlerin çok anlamı yok. Yani daha önce de Türkiye'nin değişik yerlerinde çalıştık zaten. Bu nasıl da çalışılabilir idi. Ama şu anda Türkiye'nin neresinde olursa olsun adil, bağımsız bir biçimde karar verme koşulları ortadan kalktı.
Bu önemli.
Bu nedenle ben meslekten ayrıldım.
Bu önemli. Tabii bu tayin kararının da bunda bir yeri var elbette, değil mi? Bir haksızlığa uğramış tabii hissi ki. Yok mu sizde?
Yok. Şöyle tabii ki böyle. Yani.
Ya ben konuşursam başımı belaya sokarım noktasında artık herhalde sistem.
Şöyle. Ya da. Ben daha önceki programlara da isterseniz bir atıf yapayım.
Buyurun.
Bunu yanlış anlaşılmasın. Hani hep siz diyordunuz ya size niye bir şey olmuyor?
Ben öyle demiyordum ama yani o, belki o kapıya çıkabilir.
yani neticede bu. Yani
endişe etmiyor olarak musunuz diye soruyordum. Ben o soruyu biraz daha farklı soruyordum.
Yani,
evet.
Ya sonuç bu. Biz de diyorduk ki işte etmiyoruz. Başka çaresi yok. İşte ve neticede bu oldu. Bunu şunun için hatırlatmak istedim ben. 2010'dan beri bu giderek siyasi iktidarın yargı üstündeki hakimiyeti arttı.
Evet.
Ve 2017'de yani 16 yıl sonrası en şiddet hale geldi. Yani bunu vesile yapmak için söyledim ben. Yoksa tabii ki sizin yani benimle ilgili öyle bir şey söylediğiniz ya da temenni ettiğiniz anlamında değil zaten.
Tabii farkındayım. Ben de eski olsun diye söyledim bunu.
Yani böyle bir sıkıntı oldu. Urfa'ya tabii ki benim gitmem yetişe itibariyle hakimlik teminatının ihlaliydi. İşte sendikal örgütlenme hakkının ihlaliydi. Uluslararası metinlerin, yani hakimin korunmasına ilişkin, yargı bağımsızlığına ilişkin, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ilişkin bütün metinlerin ihlaliydi. Ve biz bunu çok kısa cümleler halinde ve hap şeklinde itiraz dilekçemize yazdık.
Evet.
İtiraz dilekçemizde bunlar yazılı olduğu halde SSK bunların hiçbirisine hiçbir şekilde değinmeden, neden yanlış ya da doğru olduğunu söylemeden yine de inceleme talebimizi reddetti. Bu nedenle yani artık yani bir yargıç olarak, hele ki yani anayasada yazdığı gibi güvenceli bir yargıç olarak mesleğimizi icra etme koşullarımız kalmadı. Şimdi benim kıdemimdeki bir yargıcın 2802 sayılı hakimler kanununda şöyle bir hüküm var. Diyor ki hakimlerle ilgili atamalar yapılırken görev yerine göre coğrafi, kültürel, sosyal olanaklar göz önüne alınır diyor. Ben hani bunca yıllık kıdemli bir yargıç iken Ankara'dan, yani Ankara'yı da Urfa'nın sosyal, kültürel ve coğrafi olanakları kıyaslanabilir bir şey değildi. Ve yine uluslararası metinlerde şöyle bir hüküm var. Yargıçların yerleri terfi ettirilerek dahi değiştirilemez rızalar olmaksızın.
Evet.
Yani bu hükümlere rağmen tayinimiz çıkarıldığı için biz buna sürgün diyoruz zaten.
Yargıçlar Sendikası'nda tabii sadece siz değilsiniz değil mi? O da var.
Tabii ki benden sonra bizim 15 üyemiz daha ve 6'sı organlarda görev yapan 15 üyemiz daha sürgüne tabi tutuldu. Yani 36 yıllık meslek kıdemi olan bizim yargıçlarımız Van'a, Mardin'e tayin oldular. Şimdi İstanbul ile Mardin'in, Van'ın sosyal, kültürel ve coğrafi koşulları, olanakları kıyaslanabilir mi?
Ve buna yani bir itiraz etme şansınız yok değil mi? Bir dilekçe veriyorsunuz, kabul eder etmez.
Evet, yani
bitti gitti yani.
Evet, biz
zaten veriyoruz. Atamayı yapan makama veriyorsunuz onu.
Aynen öyle. HSK 1. Dairesi atamayı yapıyor. Biz yeniden inceleme talep ediyoruz ona teknik olarak. Talepte bulunuyoruz aynı daireye. Ve aynı daire toptan reddediyor.
Bu şartlar altında şimdi...
Bu koşullarda ne yapabilirsiniz ki?
Yargıçlar Sendikası'nın faaliyeti de fiilen son bulmuş mu sayılır?
Hayır, fiilen son bulmuş sayılmaz elbet. Yani Yargıçlar Sendikası bir tüzel kişiliktir. Faaliyetini sürdürür. Ama başkanın görevleri vardır. Başkanın temsiliyeti vardır. Hı hı. İşte başkanın ya da yönetim kurulunun merkezinin Ankara ve Türkiye'nin de başkentinin Ankara olması nedeniyle işte bakanlıklarda, Avrupa Birliği ile veya diğer uluslararası kuruluşlarla yaptığı toplantılar var, görüşmeler var, yazışmalar var. Yani bunların Ankara'dan yapılması
lazım.
Var, bir de Urfa'dan yapılması var.
Evet. Peki sizin başkanlığınız devam edebilecek mi, emekli oldunuz?
Kürcel göre mümkün ama biz kendi aramızda tabii ki etik değerlerimizi daha öne çıkarıyoruz. Bunu konuşacağız aramızda.
şu anda HSK'nın tam olarak yapmak istediği şey ne? Birkaç cümleyle söyler misiniz bize? Sizin bu tayinlerle ilgili işlemlerin de dışında. Çünkü başka şeyler de duyuyoruz. Bu yargıda birlik platformu, şu bu falan, onların da dışlandığı, başka bir takım girişimlerin öne çıktığı biçiminde. Öyle bir tanımlamanız var mı? Yani yargıda tam olarak ne yapılmak isteniyor şu anda?
Şöyle, ben bunu hemen kısaca özetleyeyim. Lütfen. Hani 2010 dedik. 2010'da siyasi iktidar cemaatle, Fethullah Gülen cemaatiyle işbirliği yaptı ve yargıya egemen oldu. 2014'te Yargıda Birlik Platformu'yla işbirliği yaptı. Onları taşeron olarak kullandı. Yine yargıya biraz daha egemen oldu. Ve neticede bu dönemde bakın çok yüksek sayıda, yani 4-5 bine yakın hakim savcı alındı.
Evet.
Bu dönemde. Siyasi iktidar bunu sağlayınca ki Yargıda Birlik Platformu'nun birçok refer ettiği insanlar da alınmadılar mesleğe. Şimdi bu sayıyı, çoğunluğu sayılayınca da siyasetler 16 Nisan Anayasa değişikliğini yaptı ve tamamen İktidar Partisi'nin genel başkanının seçtiği üyeler şu anda HSYK üyesi. Öyle olunca siyasetler nasıl ki 2014'te 2010'daki ortağı cemaati tasfiye ettiyse, 2017'de de 2014'teki ortağı Yargıda Birlik Platformu'nun kendilerine ülkücü sosyal demokrat Alevi diyen kesimini tasfiye etti. Yani bunları biz söylemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Kendileri öyle tanımladıkları için de söylüyorum ben.
Siz de izliyorsunuz.
Ve birçok başsavcı, işte Ardın Mahkemesi Başkanı, işte Yargıtay Savcılığına veya başka yerlerde görevlendirildi. Şunu bunun için, kimin için anlatıyorum?
Evet, ne yapmak siyasi, istiyorlar diye sormuştum.
Siyasi iktidar, evet. Siyasi iktidar yargıyı artık nefessiz bırakmak istiyor. Aklından yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, yargıçlık teminatı geçmeyen bir yargıç ve savcı güruhu yaratmak istiyor. Bir partili yargı yaratmak istiyor. Nitekim basına da yansıdı. Son yargıç alımında yani 900'ün 800'ü AKP ilçe örgütlerinde çalışan
avukatlar.
Evet. Ve 2802 sayısında da şöyle bir hüküm var. Diyor ki siyasi partiye üye olan hakim ve savcıların meslekle ilişkisi kesilir. Seçim 298 sayılı seçim yasasında bir hüküm var. Diyor ki seçim amacıyla istifa eden yargıç ve savcılar bir daha mesleğe dönemezler. Şimdi böyle bir yasaklama var. Ama biz şunu gördük son dönemde 2017'de seçim için milletvekilliği adayı olmak için meslekten istifa eden hakim savcıları geri aldılar.
Aa, bu da enteresan.
Bırakın, bakın partiye üye olmak başka bir şeydir. Parti teşkilatında çalışmak başka bir şeydir. Yani günlük siyasete bulaşmış, fikir beyan etmiş, çeşitli olaylar hakkında yorum yapmış insanların yargıç ve savcı olarak atanması kadar tehlikeli bir şey yok. Ve hatta bakın şöyle şeyler konuşuluyor yargı camiasında. Adalet Akademisi'nde Allah muhafaza yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı üstüne konuşan bir öğretmen olduğunda kursiyerlerin umurdandığı söyleniyor. Yani tamamen partili bir yargı. Yani artık son dönemin, ne yazık ki bunu ben üzülerek ve de utanarak söylüyorum, son dönemde yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü ve yargıçlık teminatını düşünen, aklından geçiren ve bu şekilde çalışmayı ilke edinmiş kişi ne yazık ki yok. Çok kısa durumdayız yargı olarak. Yapılmak istenen de tam bu.
Peki.
Ve aslına bakarsanız da yapıldı sayılır.
Peki. Üzücü bir tablo. Teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Umarız bu yeni hayatınız mutluluk getirir. Mustafa Karadağ, emekli hakim diyoruz kendisine şimdi. Yargıçlar Sendikası'nın başkanı aynı zamanda ve çok enteresan bir tespiti vardı. Partili yargı talebi. Adalet Akademisi dedi, orası çok önemliydi. Adalet Akademisi'nde yargıç bağımsızlığından, teminatından bahseden öğretmenler, o bahis öğretmenler bahsettiğinde o bahis geçtiği anda kursiyerlerin homurdandığına ilişkin bilgiler alıyoruz ki bu da yeni atanacak hakimlerin kurs gördükleri yerler ve partili hakim ve siyasi partiyle bağlantılı olan hakim savcıların Türkiye açısından çok kritik, zor, sıkıntılı bir dönemin habercisi olduğunu söyledi. Şöyle bir yasa var ya, bunu yasa koyanlar zaten net olarak görmüşler, demişler ki siyasi partilerden herhangi bir şekilde milletvekili adayı olursanız devlet memurlarının tamamı görevlerine geri dönebilir. Ayrıldıktan sonra hakimler, savcılar dönemez. Yani bir siyasi kimlik ortaya koyarsanız, son dönemde o siyasi kimliği ortaya koyanların, yani aday olanların da hakim savcı olarak görev alındıklarını söylüyor Mustafa Karadağ. Bir daha ötesi de daha önce partiyle bağlantılı olmuş isimlerin avukatlıktan hakimliğe geçişte tercih edildiğini, özellikle AK Parti teşkilatlarında çalışmış olan isimlerin tercih edildiğini söylüyor. Bu tablonun da pek iç açıcı olmadığını herhalde hukukla ilgilenen, az da olsa ilgilenen herkes kabul eder.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi de bir Diyarbakır'dan haber verelim size. Çünkü HDP'li milletvekillerinin eylemleri devam ediyor. Onlar da bir adalet nöbeti başlattılar. Önce Diyarbakır'da, sonra İstanbul'da, sonra Van'da, sonra İzmir'de, her hafta bir ilde grup toplantılarını yapacaklar ve dışarıda, yani sokakta hem adalet taleplerini iletecekler hem de bu taleplerinde ile ilgili farkındalık yaratmak için de eylemlerini 7 gün 24 saat sürdüreceklerdi. İlk başlangıç Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da evdeki hesap pek çarşıya uymadı. Çünkü Diyarbakır'da belirlenen parkta o grup toplantısı zor da olsa yapıldı. Milletvekilleri o parka girdi. Ama milletvekillerini takip edecek olan partililer ya da Diyarbakırlılar o toplantıyı izleyemediler. Çünkü polis bir barikat kurdu. Sadece milletvekillerinin girmesine izin verdi. Hatta önce gazetecilerin bile girmesi sorunlu haldeyken sonra o konuda uzlaşma sağlandı. Milletvekilleri ve gazeteciler bu adalet nöbetini başlatmış oldular. İlk geceyi de geçirdiler. Orada Diyarbakır'da bu grup toplantısına ve adalet nöbetine katılan isimlerden birisi Garop Paylan, HDP İstanbul milletvekili. Onunla ilk günü konuşalım istedik. Hoş geldiniz Garop Paylan.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Biraz herhalde dar kapsamlı bir nöbet oluyor anladığımız kadarıyla. Şartlar biraz zor gibi. Bir ilk günü izlenimizi alabilir miyiz?
Ya ülkede şartlar dar, biliyorsunuz. Hayatın her alanında bütün özgürlük olan anlamlarımızı daraltıyorlar. Aslında biz bir şeyi göstermiş olduk. Yani ülkede yaşadığımız şartlar neyse, bize açık alanda da, kamuya açık bir parkta da dayatılan şartlar aynısı. Hatta milletvekillerine dayatılan şartlar aynısı. Bunu göstermiş olduk. Çünkü hiçbir itirazı kabul etmeyen, denetlenmek istemeyen, eleştirilmek istemeyen bir saraydaki zat ve onun kurmaya çalıştığı bir faşizm düzeni var. Ve hayatın hiçbir alanında özgürlük bırakmamış durumda. Ve kurumlar işlemiyor. Bakın ben bir parlamenterim. Parlamento şu anda işlemiyor. Bizi dinleyenlere seslenmiş olayım. Parlamento denetim görevini yerine getiremiyor. Çünkü çoğunluk partisinin milletvekilleri de vesayet altındalar. Muhalefetin zesi zaten kısılmaya çalışılıyor. İşte iç tüzük değişiklikleri tüzük bu hafta biliyorsunuz, evet. Görüşülüyor. Evet. Muhalefetin sesi iyice kısılmaya çalışılacak. Mesele 5 dakika veya 10 dakika konuşmak değildir. Parlamentonun işlemesi de tabii ki iç tüzük değişikliği de bunun bir sonucu. Hani saraydan gelen talimatların çok daha hızlı bir şekilde noter mührüne ulaşmasını sağlamak istiyor Tayyip Bey. Nasıl olsa susturdum diyor. Niye çok konuşacaksınız? 20 dakika yerine 5 dakika konuşun. Hemen işte saray bir kanun makinesi gibi çalışsın, bir noter gibi mühür bastın, bana talimatlarımı yerine getirsin diye bakıyor. Ve AKP içinde eleştirisi olan milletvekilleri susturdular bakın. Onlar da çok ciddi eleştiriler ama seslerini çıkaramıyorlar. Çünkü herkes her an FETÖ'cü çok kolay bir şekilde yaptığını yemekten korkuyor. Şimdi ki biliyorsunuz pek çok arkadaşımız bu yaftayı çok kolay bir şekilde yiyebiliyor. Hiç alakası olmayan insanlar.
İşte Cumhuriyet Gazetesi davasına bakıyoruz. Evet. Bugün devam yani ediyor. Hala onu da takip ediyoruz.
Pek arkadaşım olan işte hak savunucuları, insan savunucuları, 25 yıldır beraber hak savunusu yaptığım insanlar bir anda ajan
provokatör oldu.
Yaptısı yediler. Yani bir hak savunuculuğunu nasıl yapacağını dair bir workshop, bir toplantı yapan insanlar böyle bir hafta yediler.
Az önce avukatlarıyla konuştuk, o bilgileri de aktardı bize. Diyarbakır'daki bu dün grup toplantısı gibi bir toplantı yapıldı ama katılım sadece gazetecilerden olabildi mi? Oradaki havayı bir anlatır mısınız? Bir de gece nasıl geçti? Orada da çünkü bir takım tartışmalar var anladığımız kadarıyla.
Hayır, şöyle aslında bakın biz bunu bekliyorduk. Belki daha da neler olabilir diye bekliyorduk ama sonuç olarak burada belli bir oranda basın izlediği için en azından faşizmi şu anda olan noktada üzerimize yönelttiler ve hiç kimseyi içeri almadılar. Yani ve park şöyle bir kamuya açık park düşünün. Hani Gezi Parkı evet. Büyüklüğü bir park. İçinde 3 sıra polis bariyeri var. 3 sıra yani 3 kademe olarak polis bariyeri var. O yüksek bariyerlerden bilirsiniz.
Evet.
Ve kapıda etrafında yüzlerce çevik kuvvet, polis, tomalar, akrepler, şunlar bunlarla abluka altına alınmış durumdayız. Ve bir siyasi parti grup toplantısını yapıyor. Grup toplantıları basına ve halka açıktır. Halk gelip izleyebilir. Ama tek bir vatandaşımız, seçmenimiz içeriye sokulmadı. Ve yalnızca milletvekilleri de gördünüz. İşte basın mensuplarının izlediği bir grup toplantısına çevrildi. Evet. Daha sonra abluka şöyleydi bakın. Diyarbakır'ın sıcağını, yaz sıcağını bilenler bilir. Yaklaşık 50 evet. derecelik bir sıcaklığın altındayız. Ve parkın gölge alanları var. Bir de ortada bir avlu var. O gördüğünüz bizim volkanımız. Dünkü sahnede 3. barikat yalnızca o gölge alanlara güneşe açık alanlara çevrilmişti. Yani bizi o güneşe mahkum etmeye çalışan ve bir an önce yıldırıp işte bu eylemi bitirmemizi neden olacak bir baskıyla karşı karşıyaydık ama biz basın açıklamamızdan sonra bir volta görüntüsü attık biliyorsunuz. Evet. Artık burası Türkiye'nin bir açık cezaevine döndüğünü. Yani pek çok yoldaşımız şu anda kapalı cezaevlerinde ama bizlerle bir açık cezaevinde yaşıyoruz. Hali pül mealide budur diye bunu göstermek için bir volta attık. Sonra ilk barikatı bir şekilde aşıp bir gölgelik bir alana geçtik. O gölgelik alandaki alanımızı da biraz genişlettik ve kendi habitatımızı, yani kısmi özgürlük alanımızı yarattık. Ve ilk geceyi işte geçirdik ama geçirirken de şöyle bir şey vardı bakın. Meseleyi şuraya indirgediler. Biz içeriye hani altımıza serecek bir hasır, üstümüze alacağımız battaniye istedik arkadaşlardan milletvekili olarak. Kapıda bunları sokamazsınız diye bizim önümüze çevik kuvvet serdiler. Ve milletvekillerinin elindeki battaniyeleri içeri sokmamaya kalktılar. Tam 3 saat üzerimize alacağımız battaniye, altımıza sereceğimiz hasırları içeri almak için uğraştık. Belki bu da basına kısmen yansıdı. Bunu da görmüşsünüz ama neyse sonunda onları da alabildik. Geceyi burada geçirdik. Herkese tavsiye ederim Diyarbakır'ın geceleri parklarda uyumak için son derece elverişli, son derece serin, keyifli.
Gündüz o sıcağı çektikten sonra diyorsunuz gece cennet gibi geldi herhalde.
Kesinlikle ya, öyle bir güzel uyku geçecektik ki uzun zamandır böyle güzel uyumamıştık herhalde.
6 gün daha oradasınız değil mi Garopay'la?
6 gün daha, 5 gece 6 gün daha buradayız. Daha sonra nöbeti İstanbul'a devredeceğiz. Bir hafta İstanbul sürdürecek gelecek hafta. Bir sonraki hafta bana taşınacak nöbet. Bir sonraki hafta da İzmir'de olacak. Ve taleplerimiz en azından bu olağanüstü şartlara ve demokratik siyasetin işlemesi noktasındaki taleplerimiz yerine gelinceye kadar da ve tutsak olan milletvekili seçilmiş arkadaşlarımız özgür kalıncaya kadar başka taleplerimiz de var biliyorsunuz.
Evet.
En azından bu kanalların işlemeye başlayıncaya kadar biz bu nöbetimizi devam ettireceğiz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
Ben teşekkür
diyoruz.
Ederim. İyi yayınlar dilerim. Ve herkese ses vermeye ve destek olmaya çağırıyorum tabii ki.
Peki. Bizden sağ olun.
Teşekkürler.
Garopaylan, HDP İstanbul Milletvekili, Diyarbakır'da bir eylemleri var. Adalet nöbeti, direniş nöbeti, ne derseniz deyin ama gerçekten çok sıkı güvenlik önlemleri var. 10 milletvekili kadar bu eylemi devam ettiriyorlar ve sadece bir parkta milletvekilleri gazetecilerle birlikte yaptıkları açıklamalar sadece gazetecilere, partilerin de parka girişi yasaklanmış. Hatta gece o çok enteresan geldi bana. Yani bir battaniyede bir hasır alacaklar içeriye. Bir hafta devam edecek bir süreç. Onun girişi içinde 3 saat pazarlık ettiklerini söylediler. Neyse sonra girmiş ve gece güzel bir uyku çektik diyor. 6 gün daha oradalar. Sonraki duraksa İstanbul olacak. Bakalım İstanbul'da hangi maceralarla karşılaşacağız.
Böyle bir terör olayının altına imza atıyor. Bilmiyorum, çok inanması güç geliyor bana.
İnanması güç bence geliyor bana. Bence inanması güç olan bir şey yok.
Öyle
mi? Kim kalkıştıysa, kim genelkurmaydan yayınlanan o emri alıp uygulamaya giriştiyse bu yapının ya üyesidir ya hizmetindedir. Başka açıklaması bunun yok.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Garopaylan'ı destekleyenler var, Garopaylan'ı eleştirenler var. Keşke öğretmenin cenazesine gitseydiniz Tunceli'de, biz de sizi desteklerdik şimdi diyen mesela kim? Ozan Akar. Ayrıca Garopaylan bütün insan hakları savunucuların milletvekilidir diye yaptığı faaliyetleri destekleyen isimler söz konusu. Ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili, bir grup milletvekili Diyarbakır'da eylem yapıyorlar. O eylemi de gündeme taşımış olduk biz. Şimdi bu başka tartışma konusuna geçelim. Fethullah Gülen yaptığı bir açıklamada çok da tartışıldı Türkiye'de bu. 15 Temmuz darbe girişimini ulusalcılar yapmış olabilir dedi. Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında densiz diyerek Fethullah Gülen'e bu yakıştırmasından dolayı eleştirdi, suçladı. Ve bir ulusalcı, bir işte darbeci, FETÖ'cü gibi tartışmanın da devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkinde bu tip beklentiler gündeme getirilirken ulusalcı subaylar tartışma konularının merkezine oturmuş durumda. Ve bunun bu paralellikte tartışılması üzerine de sosyal medyada inanılmaz ilgi gördüğünü fark ettik. Bugünse Türkiye Gazetesi bir haber yayınladı, bir haber analiz. O haber analizde önümüzdeki dönemde FETÖ'nün bir darbe girişimi yapma kuvvetine sahip olmadığı ama eğer yapılacaksa bunların ulusalcılar tarafından, bu darbe girişiminin ulusalcı subaylar tarafından gerçekleştirilebileceğine ilişkin ihtimal Türkiye Gazetesi'nin manşetindeydi. İşte bu manşetle beraber ortalıkta epeyce karıştı. Bu manşetin altında Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Nuri Eribol'un imzası vardı. Nuri Eribol da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Nuri Eribol.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Şimdi bu bir haber bir kere baktığımız zaman, ama tam da böyle ulusalcı subaylar tartışması, Fethullah Gülen'in açıklaması onun üzerine denk gelmiş bir haber. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir manipülasyon olarak değerlendirmeler de yapılıyor bununla ilgili. Şu haberin hikayesini bir öğrenmek istedik sizden.
Yani önce şunu söyleyelim. Benim altına imza koyduğum haber kaynaklarıma dayalı. Evet. Ankara'daki diplomasik, güvenlik ve askeri bürokrasiye dayalı olan bu haber, teki şeyler bana ait değil. Ben sadece onların bu konudaki düşüncelerine bir analizle aktardım gazeteye.
Evet.
Önce onun altını çizeyim.
Tamam.
Birincisi bu. İkincisi, FETÖ'nün iddia ettiği şeyle bu iddia birbiriyle örtüşür şeyler değil. FETÖ neyi iddia ediyor? 15 Temmuz'u ulusalcılar yapmış olabilir diyor. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu doğru söylemiş. Tam bir densizlik. Yani 15 Temmuz kimin yaptığı çok açık, çok net. Tartışması bile yersiz.
Evet.
Kanıtları ortada, görüntüler ortada. Her şey o kadar.
Evet, son derece net orada. Evet. Yani o başka bir karışıklık yaratmaya çalışıyor. Evet, oradan onu anlıyoruz.
Kafa karışıklığı oluşturmaya evet. çalışıyor. Algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Bunu FETÖ'nün yaptığını bilmeyen kimse yok.
Aynen.
Birilerinin de FETÖ'yü bu maksatta kullandığı da neredeyse artık uluslararası camiada aşikar hale gelmeye başladı. FETÖ'nün birilerine güvenerek, birilerinin talimatıyla, birilerinin yönlendirmesiyle maşa olarak bunu yaptığını tartışmamız bile yersiz.
Çok yani Akıncılardaki o sivillerin tek başına bu işin yani yeterli olduğunu söyleyebiliriz.
Bir tane delil var. Gözümüzde sokabilecek.
Aynen.
Bin tane delil var.
Ben birazdan bunu kapatınca Sedat Ergin'in bugünkü yazısını da aktaracağım biz dinleyenlere. Yani o çok önemli de bir yazı. Evet.
Yersiz. Doğru. Ulusalcıların şunun bunun hiç kimsenin bir katkısı yok. Bilakis olsaydı belki de başarılı olurlardı bunlar.
Ve ulusalcıların darbenin önlenmesinde ciddi bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz belki.
Herkesin bir katkısı var orada.
Tabii.
Herkesin bir direnci var. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ'cü olmayan diğer subaylar sayılı konuk akademisinin direnci var. Bir
tabii.
direnci var. Genelkurmay Başkanı o akşam o bildirinin altına imza atıp çıkıp 4 tane generalle ve orgenerle beraber o bildiriyi okusayız ne yapacaktık?
Mesela çok farklı olur
tabii. Yani onun için kimsenin hakkını yemeyelim.
Şimdi ne? Tehlike ne Nuri Eribol? Yani ne? Yani burada ulusalcılar bir darbe yapabilir dendiğinde yani kafada soru işaretleri oluşuyor tabii. Tam da yaş yaklaşıyor ya.
Eyvallah. Yani bu soru işareti oluşsun. Oluşsun mutlaka. Onu tartışalım. O ayrı bir şey.
Hı-hı.
Ama FETÖ'nün söylediğiyle bu başka bir şey.
Peki tamam. Diğerine yani, geçelim.
Bu haber kaynaklarım. Ben 15 Temmuz'dan sonra Hı-hı. güvenlik ve diplomasi bürokrasisinin, askeri bürokrasinin iki üst kanadını Ankara'da ziyaret ettim üst kesimle.
Tamam.
Bir daha biz böyle bir tehlike yaşar mıyız? Yaşamaz mıyız? FETÖ'nün silahlı kuvvetler içerisindeki ve devletin elinde silah bulunduran kademeler içerisindeki gücü kuvveti nedir diye bir analiz yapmaya çalıştım.
Tamam.
Haber kaynakları bana şunu söylediler. FETÖ'yü biz emniyet dilimleri içerisinde tamamen temizlediğimize inanıyoruz. Peki. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü polis teşkilatı içerisinde FETÖ'cü kalmadığını düşünüyoruz.
Tamam.
Bırakmadığımızı, tamamını temizlediğimizi düşünüyoruz. Ama aynı şeyi TSK için söylemek zor. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ'cü yapılanmanın bir kısmını tasfiye ettik. Baylok kullananları, darbeye katılanları, darbeye yardım ve yataklık edenleri. Ama bu şu anlama gelmiyor. Biz Silahlı Kuvvetleri içerisindeki tüm FETÖ'cü yapılanmayı tasfiye ettik. Hiç kimse kalmadı anlamına gelmiyor. Belki de FETÖ yapılanmasının TSK içerisindeki belki de ancak %40'ını, 50'sini çözmüşüzdür. %40'ı, 50'si hala yerinde duruyordur belki de.
Diyorlar.
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun üzerinde her hafta neredeyse bir hücreyi çökertiyoruz.
Tamam.
Yani ikinci şahıslar üzerinden baylok kullananlar var. Mesajla, maille görüşenler var. Her hafta neredeyse TSK içerisinde istihbarat birimleri bir hücreyi çökertiyorlar. Ama şundan eminiz. Yani TSK'nın içerisinde belki de FETÖ'cülerin hala %50'si duruyor. Ama şundan eminiz. Birlik komutanı düzeyinde, yani takım komutanı, bölük komutanı, tabur komutanı, alay komutanı, tugay komutanı, kol ordu komutanı, ordu komutanı, kuvvet komutanı düzeyinde FETÖ'cü bırakmadık. Bundan eminiz.
Tamam.
Bunları temizledik. Bunları bir kısmını işte baylok kullananları yapacağız. Bir kısmını şey yaptık. Bunları etkisiz hale getirdik. Birlik komutanı düzeyinde FETÖ'cü yok.
Tamam.
Buna dayanarak diyor ki haber kaynağı. Birlik komutanı, elinde birlik komutanı ve komuta yetkisi olmayan birinin TSK içerisinde personeli olsa da darbe yapma imkanı da kabiliyeti yoktur.
Tamam.
Yani bu yapı hala silahlı kuvvetler içerisinde personeli varlığı olmasına rağmen bu yapı etki kadrolarda görev almadığı ve görev verilmediği ve etkisiz hale getirildiği için de bunların bir darbe yapma, bir darbe organizasyonunu yapma imkanı ve kabiliyeti kalmamıştır. Bunlar yapsa bireysel suikastla yapabilirler. Ellerinde kendi kullandıkları halk silah araç gereçleriyle Türkiye'de karışıklık çıkarabilecek
bu kadar, bireysel suikastla bu kadar yapabilir. İmkanları var diyor. Yani bu mesele var. Bir toplu kalkışma söz konusu olamaz
yapamazlar.
Diyor.
Yapsa
şu yapar diye mi devam ediyor?
Yapsa şöyle diyor. Yapsa ha bir de bunu anlatırken şunu söylüyor. Diyor ki bu darbe göstere göstere geldiği halde biz bunu fark edemedik. Biz bunu göremedik. Biz bunu engelleyemedik. Sebebi sistem sorunu diyor. Eğer bu sistem sorunu çözülmezse acilen sistem sorunundan kastı sivil askeri ilişkilerinin batı standartlarına getirilmesi, ordu hükümet ilişkilerinin, ordu genel kurma ilişkilerinin batı standartlarına getirilmesi, eğer bunlar yapılmaz ise acilen, korkarım ki 1,5-2 yıl sonra Türkiye'de yeniden darbe olabilir. Peki o zaman diyorum ki FETÖ'cülerin darbe yapma imkanı kabiliyeti kalmadı diyorsunuz. Kim yapacak darbeyi? FETÖ'ye darbe yaptıranlar bu sebeple ulusalcılara, 1,5-2 yıl içerisinde ordu içerisindeki ulusalcılara darbe yaptırabilir diyor. Eğer söylediği hukuki düzenlemeler, reformlar yapamaz.
Peki orada anladım. Peki orada kastettiği o ilişkiler düzelmezse, yani sistem düzelmezse dediği çok ciddi bir takım kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeler yapıldı.
Onları yeterli bulmuyor.
Daha ne yapılabilir diyor ki mesela Avrupa'da daha ötesi mi var? Evet.
Bana, bir örnek veriyor. Diyor ki mesela diyor Fransa'da askeri hava üsleri var ya.
Evet.
Askeri hava üslerinin kapısında nizamiyetini kim korur? Bizde hava
üsleri asker. Korur, evet.
Değil mi?
Evet.
Mesela orada hava üslerinin nizamiyetini diyor İçişleri Bakanlığı koruyor. Yani nizamiyenin kontrolü İçişleri Bakanlığı'nda.
Anladım.
Buna benzer batın standartlarına getirilecek daha epey adım atılması gerekiyor diyor. Yani asker sivil ilişkileri düzenleyen batın normlarına getirilmesi gerekiyor diyor. Avrupa Birliği normlarına getirilmesi gerekiyor. Atılması gereken epey adım var. Yani ona güven, buna güven. Şu asker darbe yapabilir, şu yapamazdan ziyade. Öyle bir sistem kurmalıyız ki isteseler de darbe yapamayacaklar, bir sistem kurmalıyız diyor.
Yani bunu ulusalcılar yapabilir demek aslında orada bir mesela şu cemaatin adamları yapabilir ya da bunlar yapabilir diyeceğini ulusalcılar yapabilir demek biraz herhalde bir tepkiye neden oldu.
Ya bu benim değerlendirmem değil.
Ben anladım anladım. Ben şahsi yani, değerlendirmeni soruyorum ama. Şimdi sen de eski bir askersin çünkü. Yani biraz ya abartılı bir kaygı olmamış mı bu sence?
Bak şöyle düşünüyor herhalde.
Sence. Senin düşüncen önemli.
Evet. Benim yorumum şu. Geçen günler bir Alman generale soruyorlar. Ben bu darbe girişimden sonra takip ettim. Diyorlar ki Almanya'da darbe olur mu?
Evet.
Ya diyor her asker darbe yapmak ister. Aynen böyle çok sadece benim içimde.
Evet.
Yani beni şaşırttı. Her asker darbe yapmak ister diyor. Her general darbe yapmak ister diyor. Ama Almanya'da öyle bir kanunlar var ki diyor adam. Öyle hukuki düzenlemeler var ki bizim darbe yapma imkan ve kabiliyetimiz yok.
Alan. Bunu sağlayacak mı? Yani bilmiyorum
yani,
tabii.
Yani bu kişilerin insafına, kişilerin demokrasi kültürüne, kişilerin demokratlığına bırakılmayacak kadar önemli.
Bu konuda şüphe yok ama tabii bir takım ne bileyim zafiyetler o süreçte evet. Yaşandığını da onların üzerine de birçok şey söyleyebilir. Bir istihbarat konusu var ki çok konuşuluyor zaten. Belki oralarda alınması gereken önlemler şu bu. Ama böyle bir riskin işte.
Yani bu haber kaynağım sanıyorum silahlı kuvvetler içerisinde böyle bir damarın olduğunu düşünüyor.
İşte o önemli.
Bu damarı küresel aktörler kullanabilirler. Yani küresel Türkiye'de her zaman birilerini darbe yapmak.
Peki bu bir manipülasyon olabilir mi Nuri Eribol? O da yani son, bu bir manipülasyon olabilir mi tam yaş öncesinde?
Yani
birilerini tasfiye etmek için bir hareket olabilir mi bu? Mesela ulusalcılar darbe yapabilir sözü.
Ya bence buradaki hedef o değil. Buradaki hedef 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi böyle bir kaygı taşıyorlar ki böyle bir şey olabilir 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde. O nedenle hükümet veya işte devleti yöneten akıl gerekli reformları yapsın diye ön almış olabilirler. Ben bu kaygıdan, ben haber kaynağının bakışından, anlatımından bunu hissettim.
Pekala.
Yani ulusalcıları tavsiye etmekten ziyade sistemle, onun derdi sistemle, kişilerle değil.
Peki. Çok teşekkür
ederim. Onu sorguladım da ben. Anladım. Sorduğun gibi sordum. Ordu içerisinde üst kademede bildiğin ulusalcı mı var Genelkurmay Başkanı olabilecek? Hı hı. Genelkurmay Başkanı'nı ulusalcı olarak mı görüyorsun diye sordum.
Yanıt.
Derdi şu.
Yanıt.
Benim derdim Genelkurmay Başkanı'na, kuvvet komutanına, şunla bunla, üst kademeyi, komuta kademesiyle değil. Benim derdim sistemle. Bu sistem zafiyeti olduğu sürece biz riskteyiz diyor.
Peki o sistemdeki zafiyetlerin herhalde bir genel değerlendirmesini biraz daha detaylı bir biçimde senin yazılarında göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah.
Nuri Eriboğlu, Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Nuri Eriboğlu'la konuştuk. Bugünkü manşetini ulusalcılar darbe yapabilir 1,5-2 sene sonra diye. O iş biraz da tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerine endekslenen bir durum. Dediğimiz gibi yaş var. Yaşta bir takım insanların herhalde ekarte edilmesi gibi bir takım planlar da söz konusudur. Askerde bu genelkurmayın içinde hep olmuştur zaten. Geçmişte de hangi ekol öne geçecek, kimler terfi alacaklar, kimler bu sistemden çıkartılacaklar. Hatta şu aralar belki takip ediyorsunuzdur. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeye karşı gelen bir takım önemli rütbelilerin farklı noktalarda değerlendirildiği, onlara rütbe verilmediği, terfilerin önüne geçildiğine ilişkinde çok ciddi şikayetler var. Bunlara ilişkin yazılar sık bir biçimde sosyal medyada paylaşılıyor. Bir yaş tartışmasının, bir yaş kavgasının yaş gelmeden önce farklı çevrelerde yürüdüğünü görebiliyoruz. Aslında birilerine mesajlar da veriliyor bu haberlerle. Başka bir kavgadan bahsedeceğim. O da Davutoğlu MHP kavgası. Orada da kalmadı ama. Biliyorsunuz Bahçeli Türkeş üzerinden Davutoğlu'nu eleştirmişti. Ona sorun diyerek. Davutoğlu Turul Türkeş'in o bağımsız hükümete atanması konusu ve sonrasında da bakanlıktan ayrılması meselesinde Davutoğlu'nu referans göstermişti Bahçeli. Davutoğlu son derece sert bir yanıt vermişti Bahçeli'ye ve şimdi de MHP tarafından yanıtlar var. Herkes birbirini suçluyor. İşte sorumluluklar konusu var, o var, bu var falan. Ama bir de gazeteci var, Melih Altınok. Melih Altınok bir yazı yazdı. Keşke sen de Bahçeli kadar sorumlu olabilseydin dedi Davutoğlu'na yönelik olarak. Şimdi bu Melih Altınok Sabah gazetesinde yazıyor. Sabah gazetesindeki yazısında Davutoğlu'nu eleştirdi. Devlet adamlığı gösterdi Devlet Bahçeli. Sen 16 Nisan'da sustun. Asıl sorumsuz sensin demeye getirdi. Ve Davutoğlu'nun canını okumuş deyim yerindeyse bugünkü yazısında. Ve Bahçeli'yi de savunmuş. Ama geçmişten bir takım tweetleri dönmeye başladı Melih Altınok'un. İşte o 7 Haziran seçimleri sonrasında Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara verdiği tepkileri de içeren. Mesela şöyle, bunlardan birkaçını hatırlatayım. Bahçeli grupta konuşuyor. Sözde AKP hükümeti, sözde çok başarılı olan programı. Öküz diyor mesela bir tweetinde Bahçeli'ye karşılık. Devam edeyim. A Haber'de bir yayında Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu sorumsuz davranıyor diyor. Şimdi keşke Devlet Bahçeli kadar sen de sorumlu olsaydın diye Davutoğlu'na söylenen Melih Altınok'tan bahsediyoruz. Onun dışında da bir takım açıklamaları var. Ve sorumsuzlukla suçladığı açıklamalar. O dönemde hatırlayacaksınız Devlet Bahçeli hükümeti eleştiriyordu. 17-25 Aralık'la ilgili taleplerinin yerine getirilmesi ni istiyordu 7 Haziran sonrasında koalisyon kurulması için ve o talepler yerine getirilmeden seçime gidilmesi taraftarıydı ve o dönemde AK Parti'ye yakın olan bütün isimler Devlet Bahçeli'yi eleştiriyorlardı. Tuğrul Türkeş de o dönemin bir ürünü, MHP içerisinden bakanlık teklifine evet demişti genel merkeze rağmen. Ardından milletvekili yapılmayacağı söylenmişti ama milletvekili adayı oldu. Ardından bakanlığı devam etti. Bu mesele pek fazla tartışılmadı. Bugün gelinen noktada Tuğrul Türkeş gidince belki de Bahçeli biraz da işte o oldu dercesine bu meseleye yanıt verirken Davutoğlu'nu da kızdıracak bir iki cümle etti. Bunu fırsat bilip Davutoğlu'nun 16 Nisan'da anayasa değişikliğine zımmen karşı çıkması, sesini çıkarmadı çünkü ve desteklememesi ni belki de oradan yola çıkarak Cumhurbaşkanı'na da mesaj vermek için Melih Altınok böyle bir yazı yazmış. Keşke sen de Devlet Bahçeli kadar sorumlu olsaydın diye, ama bundan 2 sene önce 3 sene önce yazdıklarını da unutmuş tabii. Maalesef arşiv unutmuyor ve insanlar konjonktüre göre nasıl yer değiştiriyor, buna en net örneklerden birisi Melih Altınok'un yazdığı yazı.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde Mescid-i Aksa'da İsrail hükümetinin aldığı yeni önlemlerin ardından İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini dile getiriyor ve bu eleştirilerini dile getirmesine İsrail'den de tepki geldi. Pek de beklenmedik bir tepkiydi bu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden bir açıklama yapıldı. Erdoğan İsrail'e öğüt verebilecek en son kişi deniyor bu açıklamada. Ve devamında da Erdoğan'ın kendi ülkesinin sıkıntıları ve sorunlarıyla ilgilenmesi daha iyi olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs'tür ve öyle kalacaktır. Geçmiş yılların aksine güvenlik, özgürlük, dini özgürlük ve tüm azınlıkların haklarına saygı göstermeyi taahhüt eden bir hükümet kentidir. Camdan evde yaşayan Erdoğan'ın başkalarının evine taş atmaması gerekir diye bir açıklama. Bu başbakanın ofisinden yapılan bir açıklama. Bugün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü vasıtasıyla buna yanıt verildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Harami Şerif'teki son gelişmeler hakkında ifade ettikleri hususlara ilişkin olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan haddini bilmez açıklamayı kınıyoruz. İsrail'e düşen sorumluluk bir an önce aklı selimi hakim kılıp Harami Şerif'i statükoya dönmek ve ibadet özgürlüğünün önündeki engelleri tümüyle kaldırmaktır diye bir açıklamada karşılığı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir konuşma yaptı. O konuşmada o da İsrail'in tavrını eleştirdi ama oradaki metal dedektörlerin kaldırılmasının olumlu bir adım olduğunu söyledi. Müslümanlar için ne kadar önemli olduğundan bahsetti Mescid-i Aksa'nın. Türkiye'de bir takım gösteriler de yapıldı sinagoglar önünde. Onların da çok sert bir biçimde hem Cumhurbaşkanı tarafından hem Devlet Bahçeli tarafından eleştirildiğini hem de Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildiğini de söyleyelim. Türkiye'deki atmosferi böyle özetleyelim. Bir İsrail'e bakalım. İsrail'de atmosfer nasıl? Türkiye üzerine konuşma, tartışma, yorum yapılıyor mu? Mescid-i Aksa'daki olayların gidişatı da nereye sorusunu soralım. Rafael Sadi var. Gazeteci telefon attığımızda. Hoş geldiniz Rafael Sadi.
İyi akşamlar.
Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Allah'a şükür.
Şimdi şimdi burada biz bu meseleyi epey bir gündem haline getirdik. Siyasetçilerin yaptıkları açıklamayla. Sizde nasıl tartışılıyor? Bir kere bu Mescid-i Aksa'da cuma namazları bunun yasaklanması, ibadetin yasaklanması olarak görülüyor ve eleştiriliyor burada. Orada bu nasıl izah ediliyor?
Olayları
evet.
Kronolojik sırayla gidecek olursak 14. Ben sizi duymuyorum.
Ben dinliyorum sizi ve duyuyorum Rafael Sadi. Buyurun.
Kronolojik olarak gündeme getirmek lazım. İrdeleyebilmek için. Evet. 14 Temmuz'da El-Aksa'dan saklanmış oldukları silahları alıp kapıdan içeri girip yani Tapınak Dağı açıklığından çıkıp Eskişehir'e giren ve kapıda bekleyen iki tane polis memurunu öldüren üç tane İsrail vatandaşı terörist var.
Evet.
Bu olay üzerine o üç tane terörist polis tarafından vurulup öldürülüyor.
Evet.
Şimdi Türk basınında ve Türk hükümetinde çıkan teröristlerin şehit olduğu ve İsraillilerin üç tane Filistinli genci öldürdüğü suçlaması var. Kimse kalkıp da bu adamların iki tane polisi öldürdüğünü söylemiyor.
Evet.
Yani olaylar biraz çarpıtılıyor. Neden? Nedeni var tabii.
Önce polisler öldürülüyor ama değil mi? Orası
tabii, yani. Tabii. Evet. Polisleri öldürdükleri için diğer polisler de onların peşine düşüp onları vuruyor.
Evet.
Şimdi herkes unutuyor ki bu polisleri üç tane terörist vurdu. Şimdi o teröristlere de kalkıp siz vatan savunucusu, direnişçi falan diyemezsiniz. Çünkü o adamlar zaten İsrail vatandaşı üstelik.
Evet.
Bu ayrı bir konu tabii.
Evet.
Her şeyi kendi çerçevesi içinde
değerlendirmek lazım.
Değerlendirmek lazım. Trafik kazası olsa polis naylon şerit çeker, olay yeri der orayı kapatır.
Evet.
Nitekim de İsrail polisi El-Aksa ve Tapınak Dağı'nı kapatıp olay yeri incelemesini açmıştır. Ve nitekim El-Aksa'nın içinde saklanmış silahlar temin etmiştir, bulmuştur. Aynı zamanda El-Aksa Vakfı yöneticisi 3 tane adamı gözaltına almıştır. İbranicesi tutuklamıştır, sorguya almaktadır. Ve adamların işbirlikçisi olarak sorguları daha bitmedi. Tabii İsrail'de sorgu çok uzun sürüyor. Adamları suçladılar bu iddiayla.
Evet, işbirlikçi diye suçlandı.
4 kişi daha, toplam 7 kişi tutuklandı bu olayda. El-Aksa ve Tapınak Dağı sadece 24 saat kapalı kaldı. Namaza kapatılmadı. Olay yeri incelemesi için kapatıldı.
Cuma namazına ondan kapatıldı sonra, diye burada haberleri okuduk.
Söylüyorum, Türk basınında her şey başka bir tarafından alıyor, tersinden alınıyor. Gerçekler budur. Çünkü ben burada yaşıyorum ve birebir hepsini izliyorum.
Evet.
Bütün birimlerle de konuşuyorum. Nitekim 16'sında namaza açıldı ve magnometrik dediğimiz yani X-ray deyin, isterseniz deyin, metal dedektörleri kapıları kondu. Bu çok büyük olay oldu. Metal dedektörlü kapılar bankaya girerken de var, Mekke'ye girerken de var, Sinan'a girerken de var. Affedersin, El-Aksa'ya girerken niye olmasın? Bunun neresi rencide edici, neresi suç, neresi yanlış?
Peki.
Yarın sabah bir tane manyak çıkıp da üstüne 5 tane bomba toplayıp da El-Aksa'da kendini patlatırsa, 200-300 kişiyi havaya uçurursa sorumlusu kim olacak?
Allah korusun tabii.
Yazık değil mi? Allah korusun ama Allah korumak için bize akıl fikir verdi. Oraya önlem almak lazım. İsrail Devleti bu mekanın da şehrin de ülkenin de güvenliğinden sorumlu bir devlettir. Bunu koymak zorundadır.
Peki.
Sorun buradan çıkıyor. Çünkü yapılmak istenen Yeruşalayim İbranice ismiyle, Kudüs İslam ismiyle o şehirden prim kazanıp herkes bunun üzerinden oy çıkarmaya çalışıyor. En başta da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan.
Peki,
İsrail'de görünen budur.
Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de basında nasıl bir tepkiyle karşılandı? Buna ilişkin birkaç cümle edebilir miyiz Rafael Sadi?
Tepki çok acı.
Çünkü daha yeni İsrail barıştı İsrail'le Türkiye.
İsrail düşmanı olarak görünüyor ve çok açıkça Yeruşalayim'i, Kudüs'ü karıştırmak isteyen, ateşlere boğmak isteyen adam şunu söylüyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı, benim de arkadaşım, sınıf arkadaşım, Allah razı olsun. Evet. Şahsen de severim ama abi nasıl çıkar söyler ki bütün Müslümanlar Kudüs'e gitsin, Kudüs'ü savunsun. Nesini savunacak arkadaş? Savaş mı ilan ediyoruz?
Yok, orada ibadet etmek
neyle için savunacak? Gitsin. Neyle savunacak? İbadet, ne demek savunmak ne demek?
Rafael Sadi ibadet etmek için gitsin dedi. Eğer oraya gidemiyorsa da oradakilere destek versin dedi. Şimdi savunma kelimesi...
Ne? Destek nedir? Para mı gönderecek? Silah mı gönderecek?
Para göndermek anlamında söylemiştir. Elbette
silah. Ne yapacak değil. O parayla?
Şimdi siz diyorsunuz ya, burada olanlar, karşı tarafta İsrail'de olanlar Türkiye'de biraz eksik veriliyor diye. Burada olanlar da herhalde oraya
bilinçli
biraz yansır.
Bilinçli olarak.
Oraya yansırken.
Ben size çok bilinçli olarak, çok açık, samimi olarak söyleyeyim.
Evet.
Ben hem Kasımpaşalıyım hem Tahtakaleliyim.
Evet.
Esnaflık nedir biliyorum. Bu işin arkasında çok para var. Birileri gene zengin olacak. Birileri bu işin içinden Filistin'e yardım ediyoruz diye birileri ceplerini dolduracak. Nokta.
Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında işte bir takım girişimleri, İsrail Cumhurbaşkanı'nı araması, Ürdün Kralı ile konuşması ve bugün gelinen noktada metal dedektörlerin kaldırıldığını anlıyoruz. Bu doğru mudur?
Metal dedektörler kaldırıldı. Kameralar kaldırıldı. Başka önlemler alınacaktır. Başbakan Netanyahu el ile arama talimatı verdi. Bunun da uygulanabileceği çok kuşkuludur. 50-60-70 bin kişinin bir günde 2 saat içinde aranması namümkündür. Olay nereye varacaktır bilmiyorum ama şu anda alınan kararlar havanın yumuşatılmasıdır. Bu herhalde 1-2 gün, 3 gün Cuma'ya kadar belki kısmen de şey edecek, sükunete kavuşacaktır. Sayın Erdoğan bunu doğru buldu, bulmadı. İsrail'i çok ilgilendirmiyor. İsrail Kudüs'ü 1967'de önce fethetmiştir. Sonra ilhak etmiştir. Kimsenin bu şehirde bir şey hak etmeye, burası bizimdi, orası şunundu, bu eskiden bendeydi, ben de bu palavralarla kimse kimseyi kandırmasın.
Peki.
Burada İsrail'in en önemli görevi inanç özgürlüğünü temin etmek. Kim ne zaman nereye gitmek isterse, istediği zaman istediği yerde namazını kılsın, duasını etsin ve efendi evine dönsün ve güvenlik içinde.
Asıl mesele bu diyorsunuz. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Zafer Say. Sağ olun katıldığınız için, değerlendirdiğiniz
için. İsrail Devleti de bugün de Dışişleri Bakanlığı'yla konuştum. Bütün derdi İsrail ile Türkiye arasında çok olumlu bir hava yaşamak ve kültür faaliyetleri olsun, turizm olsun, eğlenceler olsun, bunları istiyoruz. Gerginlik istemiyor hiç kimse.
Peki.
Güzel günler görmemiz lazım artık hepimizin.
Peki, çok teşekkürler. Rafael Sadi, İsrail'de yaşayan bir gazeteci, olaylar sizin oradan duyduğunuz gibi değil, buradan daha farklı dedi ve Mescid-i Aksa'nın kapısında yaşanan gerginliği oradan kendi gördükleriyle, kendi izlenimiyle, kendi penceresinden aktardı. Bazen oralara da kulak vermek önemli. Bitiriyoruz bugün de. Yarın beraber olacağız. Aslında konuşacağımız çok konu vardı ama onların da bir bölümünü artık yarına bırakalım. Yarın bu sezonun son programı olacak. Orada belki bol bol konuşuruz diyelim. Yarın buluşmak üzere. Vedamızı pentagramla yapıyoruz. No one wins the fight. Yani savaşı kimse kazanamaz mı diyor. Peki yine anlamlı bir parça bulmuş Necdet bizim için. Yarına kadar hoşça kalın. Akşam 17.30'da beraber olacağız. Görüşmek üzere. Darkness coming down. Tears turn into nightmares. Your body leaves the ground. Crying for mercy, but people there aren't you blind. You lose your mind. Welcome to my termination. I'm the voice of war. No one cares about you. But I open my door. Future will be your decision. When you just do what I order. Kill, fire, destroy. Do just what I say. Death, mind, obey. And never, never say no.
Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.